Denizli doğumluyum ben. Babam oradaymış. Denizli doğumluyum. 11 aylığım. Bir hafta varmış doğmama, 11 ay, 11. aya girmeme bir hafta varmış. Öyle enteresan bir doğumluyum. Artvinliyim. Babam Artvin yazdırmak istemiş nüfusa. O nüfusta Artvin görünüyorum. Çocukluğum çok şey geçti. Hani sakin bir çocuktum. Ben öyleymişim. Ama hareketli bir çocukluk. Babamın siyasi şeyinden kaynaklan hep oralarda, buralarda. İşte babam, mesela ablam Ankara doğumlu. Ondan sonra bir cezaevi dönemi var babamın. Annem devlet memuru olduğu için onun sürgün dönemi var. Babamın idamla yargılandığı bir süreç var. O süreçte bizim hep gezdiğimiz, annemi sürgüne gönderdikleri yerler var. Türkiye'nin en faşist yerlerine gönderdi. İşte Rize'ye gittik, Seydişehir'e gittik falan. Sonra babamın cezaevinden çıkış süreci var. Ondan sonra bir İstanbul sürecimiz var. İstanbul'da yaşadık bir dönem. Sonra annemle babam boşandı. Ondan sonra biz gene İstanbul'da bir kaldık, devam ettik. Sonra babam Artvin'e gitmek istedi. Artvin'e gittik. Bir Artvin sürecimiz var. Ondan sonra liseyi Artvin'de bitirdim. İstanbul'da Beşiktaş Kız Lisesi'nde okuyordum. Artvin'de Boçka'da bitirdim liseyi. Orası son liseydi. Üniversitede istediğim yerler olmadı. Aman üniversitesiz de yaparım dedim. Üniversiteye hazırlanmadım. Babamın yanında yetiştim. Şey olarak hani muhasebedir, işletme şeyleri falan. Hep babamın yanında çalıştım. Hep kendi iş yerlerimizde o zamana kadar. Daha sonra yönetici asistanlığı yaptım hep. Kendi iş yerlerimiz vardı. Restoran vardı. Tekstil atölyesi vardı. Onların işletmeciliğini yaptım. Personel yöneticiliği yaptım falan. Sonra bir Antalya geçmişimiz oldu. Antalya'dan da Ankara'ya ben hiç gitmem dediğim dönemde de Ankara'ya geldim. Ankara'da daha çok siyasetin içine girdim. Yani hep o dönemlerde o babadan gelen, ama baba hiç bizi hani siyasette yönlendirmedi. Biz hep siyasetin içindeydik, hep sokaktaydık. Ondan sonra Ankara'ya gelince daha böyle siyasete yöneldik. Sonra işte bu ilk kurul, ilk seçimlerinde falan ablamın işte o seçim çalışmalarında ben de ondan sonra ilk kez örgütlü olduk öylece. Hep sokaktaydık, hep muhaliftik ama bir örgütlü değildik. Sonra bir örgüte girdi. Örgütlü olduk işte. Bir partili olduk ilk kez. Ondan sonra da öyle Ankara'da yaşamaya devam ediyorum. En uzun yaşadığım şehir Ankara. Hep benim 4-5 senedir. Ben alır giderim. Babam arkamdan gelir hep. Ondan sonra Ankara'ya geldim. Takıldım. Gidemiyorum da bir türlü. Her sene gideceğim. Kesin taşınacağım diyorum. Bir gidemedim bir türlü. Şimdi Ankara'dayım. Ankara'da bir yaşam devam ettirmeye çalışıyorum. Ankara'yı seviyor muyum? Kocaman bir köy gibi geliyor Ankara. Çok sevmem ama mesela siyaseti burada yaptığım için de çok çok keyifli bir şeydi. Yani o siyasetin içinde olmak, yani şu süreçte uzak kalmak çok zordu. Bir de şimdi AKP sürecinde de hani uzak kalamıyorsun. Çünkü haksızlıklar çok, hukuksuzluklar çok, insanlara yapılanlar falan. Öyle olduğu için de çok fazla zaten uzak kalamazdık herhalde. Yani partili olmasaydım da gene hep sokaklardaydım. Ankara olarak çok fazla sokağa çıkamıyoruz. Neyse Türkiye genelinde herkes sokağa çıkabiliyor ama Ankara'da maalesef olmuyor. Öyle yani devam ediyoruz gene. Hala partiliyiz işte çalışıyor. Yöneticiyim ben. Parti yöneticisiyim. Kadınlarla benim ilişkim bir hani kadın hareketi, kadın şeyi. Hani ben şeye inanıyorum. Hani kadın haklarından ziyade çocuk hakları, insan hakları hani hepsi olması lazım. Sosyalist düşüncede öyle düşünüyorum. Sadece kadın hakkı olarak değil de tüm hakların bir arada olması gerektiğini, hani onların kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Denizli'yi hiç bilmiyorum. Çünkü ben doğdum herhalde bir sene, iki sene sonra şey gidiyor. Oradan ayrılıyoruz biz. Sonra babamın işte cezaevi süreci başladı. Biz annemle sürgün dönemimiz var. Sonra babamın cezaevinden çıkma süreci var. Bir dönem babam cezaevindeyken annem artık çok fazla sürgün oluyor diye bir dönem bir babaanne de köyde yaşamışlığımız var. Köyde okula başladık. İlkokulun bir, ben ikinci sınıf herhalde köyde okuduğum bir Artvin'de babamın köyünü okudum. Babam cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'da ya ben sakin bir çocuktum hep. Ama şeydi mesela şey yapardım. Yani evde bir sorun olduğu zaman, bir problem olduğu zaman hadi gelin oturalım bunu bir çözelim. Dediğim bir öyle bir çocukluk. Şey hep böyle bir sakindim ama hep bir itirazım vardı. Hani bir haksızlığa mesela hiç dayanamadığım bir dönem. Ama o sakinliğin altında hep böyle. İçimdeki canavar benim 25'ten sonra çıktı. Daha bir gür sesimi çıkarmaya başladım. İstanbul'da böyle şeydi, adalarda yaşadık ama gene hep sakin oralarda, hani şey yoktu. Babamın işte iş kurması, annemin bir sosyal, annem de çok aktif bir kadındı, sosyal hayatı olan bir kadındı. Adalarda yaşadığımız dönem çok güzeldi, o dönem güzeldi. Sonra babamların bir boşanma süreci oldu. Ben bir Artvin amcamların yanına gittim, orada okula devam ettim bir. Onların boşanma süreci bittikten sonra ben tekrar İstanbul'a döndüm. Ve çocukluğumda hani yani mesela biz hep köye giderdik. O yüzden köyde yaşadığım süreç mesela çok güzel bir çocukluk. Hani köyde yaşayan çocukların o çocuklukları hep güzel geçer derler. Öyle yani mesela amca çocuklarıyla falan o köyde yaşadığımız dönem çok güzeldi. O anne tarafıyla çok bir bağımız yok. Onlarla da o yaşadığımız, hani onların o boşanma sürecine kadar olan yaşadığımız dönemde onlarla da yaşadığımız süreç çok güzeldi hani. Ama annemle babam boşandıktan sonra o anne tarafındaki bağımız koptu. Hani onlar da hiç arayıp sormadılar. Biz de hiç şey yapmadık ama hani amca çocuklarıyla öyle bir iletişim set vardı. O anlamda güzeldi. Sonra İstanbul'dan Artvin'e gittiğim dönem bayağı bir bocaladım. Yani liseye 2'de gittim. Beşiktaş Kız Lisesi'nde okuyordum. Denizin kenarında İstanbul'da falan. Çok güzel bir okuldu. Öğretmenlerimiz müthişti. Oradan Artvin'e gitmek, ben çok zor gittim. Babamla ablam ikna ettiler beni. Öyle olur, böyle olur falan. Gittik, bir bocaladım, bana bir şey geldi yani hani İstanbul'dan Artvin'e gitmek. Biz mesela şeyi hatırlıyorum. 3-4 sene hiç Artvin'den çıkmadım. 3 sene sonra mı da bir Bursa'ya gittiğimde vitrin özlediğimi fark ettim. Yani cam mekanlar, o vitrinler falan. Sonra bir pazara gitmiştik yengemle. Liseli öğrenciler el ele tutuşuyorlar. Aa dedim falan, böyle bir hani beni ne kadar geriye götürdüğünü fark ettim Artvin'in. Öyle bir bocalamıştım yani sonra. Ondan sonra da tabii bizde yaş itibariyle, ama ilk mesela dostluk ne demektir, arkadaşlık nedir, ilk Artvin'de öğrendim onu yani. Orada uzun süre üst üste kaldım. O çocukluk döneminde de çok İstanbul'da bile farklı okullara gittik, farklı şehirlerde, semtlerde oturduk. Ama ilk dostluğu, arkadaşlık falan benim için Artvin'dir yani, güzeldir o. Artvin'den çıkışım işte orada kaldı, çocuk oldu falan. Artvin'den çıkışımızda bir tekstil atölyesi vardı. Tekstil atölyemizi taşımak zorunda kaldık. Bursa'ya gittim. Bursa yaşaması en kolay şehirlerden birisiydi benim için. Çok ucuzdu. Her yere çok kolay gidebiliyordum. Bir de müthiş bir sosyal ve kültürel faaliyeti var Bursa'nın. İstanbul'a yakın olmasından kaynaklı olabilir. Çok sevdiğim usta sanatçıları mesela ilk kez orada dinledim ve hiç boş kalmıyorduk. Bizim her gecemiz, her hafta sonumuz mutlaka bir faaliyetti, bir konserdir, bir tiyatrodur, bir sinemadır falan. O da çok güzel geçiyordu Bursa'da. Sonra orada da işte bir restoran falan işlettik öyle bir. Oradan öyle bir macera. Antalya'ya taşınmıştı. Ben bir Antalya'ya gittim. Sonra orada kaldım falan böyle. Ondan sonra Antalya'da mesela şey oldu. 5 sene kadar kaldım herhalde. 5 sene sonra şey dedim. Yok yani Antalya'da Side benim yaşayabileceğim bir, evet çok güzel hani deniz falan, ama insanlık olarak sana mesela dışarıdan gelmişsin, tamam gideceksin, hani Antalyalı değilsin, Manavgatlı Sideli değilsin, mutlaka misafirsin, gideceksin. Seni kendi içlerine sadece öyle merhaba merhaba olarak alıyorlar. Bir ilişkiler çok yozdu mesela. Bir siyaset, bir film, bir sinema tartışamıyorsun. Orada edindiğim dostlarım da oralı değildi mesela. Hala görüşürüm onlarla da. Oradan da dedim ki yani ben daha fazla kalmayacağım, artık çıkacağım. Evimi evi kapattık. Orada ünlü çalışıyordum. Yönetici asistanlığımı yaptım orada. Sonra işte o ünlü distribütör Ankara'ya gelmişti. Hadi iş arıyorsan sen de gel dedi. Böyle Ankara maceram başladı. Ankara'da da kaldım, gidemiyorum bir türlü işte. Artvin geliyor aklıma. Hani köyde okula başladığım dönem. Hani ondan sonra öyle bir belirli mekan yok. Ben şey derim hani herkesin bir sılası vardır falan. Benim öyle bir sılam mılam yok. Yani hiç hatırladığım, hani çocuklukta evet köydeki dönemimi hatırlıyorum. Baba çocukluk deyince babamın cezaevinden çıktığı dönemi hatırlıyorum. Sonra annemle gezdiğimiz, o turladığımız işte şeyleri hatırlıyorum. Yani biz mesela bir yerden bir yere giderken hep bir polis vardı bizimle birlikte gelen. Öyle şehir olarak hani şurası değil, çocukluk olarak bana Rize'yi çok hatırlamıyorum. Mesela Seydişehir'i hatırlıyorum. Artvin olarak hatırlıyorum çocukluk olarak. Bir de İstanbul'da ilk çocukluk. Hani o artık 8-9 yaşlarında işte adalarda yaşamaya başlamamız, İstanbul'a gittiğimizde. O üç mekan yani hani. O kadar. İkisiyle de çok iyiydi ilişkilerimiz. Babam cezaevindeyken zaten mesela biz çok rahat girip çıkabiliyorduk cezaevine. Mesela biz koğuşlara girebiliyorduk. Onların tutuklu olduğu yerlere girip çıkabiliyorduk. Babam mesela işte mandolin gönderiyordu, kitap gönderiyordu. O ilişkilerimiz hep çok iyiydi. Annem mesela çok sosyal aktifti. Bizimle her yere bizimle giderdi falan. Yani hiç kötü bir ilişki hatırlamıyorum annemle ilgili de. Hani bir bağırma, çağırma, bir dayak. Hiç ne babamdan ne annemden hiç hatırlamıyorum. İkisiyle de ilişkilerimiz hep çok güzeldi. Babamla da arkadaş gibiydik. Annemle de arkadaş gibiydik. Yani o onların sosyal ortamlarında da olduk. O, hani uzun sohbetli rakı masalarında annemin de öyle tüm arkadaşlarıyla falan. Hani hiç biz ya çocuktur hani bilmiyoruz. Hep o siyaset masa, işte biz onların çocuklarıyla bir araya geliyorduk. Hani on toplantılar sırasında. Biz de hep bir aradaydık. Çok keyifliydi onlar. Mesela onları güzel hatırlarım o masalarda. Mesela siyasi şeyimi hep oradan almışım ben. O beyne hep yerleşmiş o sohbetler. Annem mesela, annemin insanlığı da çok iyiydi. Hani ben hiç kötü birisinden bahsettiğini duymadım. Hatırlamıyorum annemle ilgili. 16 yaşındaydım ben vefat ettiğinde. Ama daha birisine bağırıp çağırdığını, böyle bir kavga ettiğini, arkasından konuştuğunu hiç bilmem. Babam da öyledir. Hiç konuşmazlar falan. O öyle. İlişkilerimiz iyiydi yani. Çok gelgitli kardeş ilişkimiz var bizim, çok. Yani aynı evde yapamayan iki kardeşiz. Uzaktayken yapabilen kardeşleriz. Aynı evde çok farklı. Yani hani dünyaya bakışımız aynı, sevdiğimiz işte diziler, filmler falan aynı. Ama niyeyse aynı evin içinde böyle bir geriliyoruz, bir şey oluyor. Yani o bir şey yapmak istemiyor, ben istiyorum. Ben istiyorum, o istemiyor falan. Ama şey, onun haricinde ciddi bağlı kardeşliğimiz var yani. Çok bağlıyız birbirimize. Hani ben da dünyada bir tek ablama güvenirim. En güvendiğim insan. Hani dostlar, arkadaşlar falan. Şey derim hani, aman gene kızacak, surat asacak bilmem ne falan, ama hani başım belaya girse bile, konuşmuyor bile olsam mesela, bazen küsmüş olduğumuz dönemler bile oluyor falan. Ama hani önce ona maalesef söylemeyi tercih ederim, başım beladaysa, bir şey çok çözemediğim bir şey olursa. Çünkü en güvendiğim insan odur yani. Çok çekişmemize şey yap, tartışmamıza rağmen öyle. O şey Erzurum'daki cezaeviydi. Biz şey koğuşlar çok uzun ve böyle şey ranzalar herhalde 40-50 ranza vardı, öyle bayağı büyük şeydi orası, koğuştu. Biz girdiğimizde bir hiç yani hani cezaevine girmişsin gibi babamın arkadaşları falan hiç öyle hissettirmiyordular bize. İşte babamın ranzasında bizim fotoğraflarımız falan oluyordu. İşte bize gönderdiği kitaplardan bahsediyorduk. Bir dönem girdiğimizde açlık grevi, ölüm oruçları vardı. O ambulansları falan hatırlıyorum, o zaman çok şeydim hani, üzülmüştüm hani ne oluyor her gün. İşte bir babaannemle gitmiştik, bir annemle devamlı hani mümkün mertebe gidebildiğimiz zaman gidebiliyorduk. Şeydi mesela cezaevin hani şeyi, bir tek o koğuşu ve şeyi hatırlıyorum, o ranzalar, babamın arkadaşlarıyla ilişkileri, hani oradaki sohbetimiz şeyimiz falan, öyle çok şeyler, haklarını da almıştılar o dönem yani, o hani siyasi cezaeviydi falan, ama bayağı mücadeleler işte, o yine bir şey hakları için bir açlık grevi ve ölüm oruçları vardı, onu hatırlıyorum. Ya bana hep hani şeymiş gibi geldi. Mesela şimdi düşünüyorum, İşte hani çocukları üstünden çok duygusal şeyler yapıyorlar tutuklanan insanların, işte çocuğu var bilmem ne falan filan. O süreçleri yaşadığım için hani çocuğun bunu taşıyabildiğini düşünüyorum, kaldırabileceğini düşünüyorum. Ben mesela o dönemleri hani kötü hiç hatırlamıyorum ben. Gibi olağanlaşmıştı hani babamın o tutuklanması devamlı. Hani toplamda 10 sene falan yaptı herhalde babam girip çıkmalarla birlikte. Hani o süreçler hiç öyle, ben mesela kötü ya babam cezaevine girdi bilmem ne falan, hiç öyle şey hatırlamıyorum. Ve bunu çocuk üstünden kullananları da kızıyorum. Yani işte çocuğu var da bilmem ne falan. Çocuklar çok biz yaratıklarız. Hani o süreçleri kolay atlatabiliyoruz. Belki duygusal anlamda hani bir şey ahlayıp vahlamayla da ilgili olabilir. Ya da annem çok güçlü durdu. Belki ondan da olabilir. Çünkü annem çok el bebek gül bebek büyümüş bir kız. Yani 16 yaşında kaçırıyor babam ve hiç bilmediği bir hayata giriyor annem. Mesela bir anda bir siyaset kaçtıkları dönem babamı aramıyor mesela. İşte annem bir anda hiç bilmediği bir hayata giriyor ama hiç mesela annem hiç geri durmadı, pes etmedi. Belki ondan öyle bir güç aldık biz. Hani olabilir. Ben hiç kötü hatırlamıyorum yani. Hani kötü zamanlar tabii ki. Yani cezaevleri, işte o açlık grevleri, yakalanmalar falan filan ama ben hiç kötü hatırlamıyorum. Yani yaşantımın bir parçasıymış. Bahsederken falan da ben çok keyif alarak bahsederim o zamanlardan yani. Yani hep o masaları hatırlıyorum, o sohbetleri hatırlıyorum. Bizim mesela ben ilkokulla başlamıştım ya da başlamamıştım herhalde. Onlarla böyle gidip gelip babamın rakısından yudumlardım. Onlarla otururdum. Onları anlamıyorsun tabii. Hani o yaşta anlamıyorsun ama mesela onların o sohbetleri, kendileriyle olan diyalogları o çok keyifliydi. Onu hatırlıyorum yani çok keyifli. Annemin hani çok siyasi olmasa da arkadaş grupları daha böyle çok siyah, apolitik diyeyim hani onlarla otururken bu tarafta da daha farklı bir hayat var. Hani kadınlar işte saçlarını yaptırıyorlar, mağazalara gidiyorlar, kıyafet alıyorlar falan. Annem mesela hani evet çok apolitiklikten birden bir şeyin içine giriyor, siyasetin içine giriyor ama annemin o şeyinden arkadaş grubunda da hani keyifli zamanlar geçiriyordum. Onların o sohbetleri işte şey hani işte o ayakkabıları, etekleri, birbirlerinin saçları, kuaförlere gitmeleri. İki ayrı şey vardı anne baba ama iki ayrı hayat. Annemin oturduğu yani birlikte oturdukları tabii ki arkadaş masaları falan vardı. Çok keyifli, çok gülerlerdi. Çok uzun sohbetler ederlerdi. Onları hatırlıyorum. Yani bizim orada onları dinlerken uyuyakaldığımızı falan hatırlıyorum. Öyle. Ama hani şudur diyemeyeceğim. Yani hep böyle bir o siyasi bilinçle büyüdüm. Yani hep o öyle gelmiş. Hani hep o ortamlarda bulunduk ondan mı? Bir de çok kitap okuduk ama. Yani hani babam cezaevi sürecinde hiç bırakmadı. Annem ciddi kitap okurdu. Biz ikisinin de o kitap şeysi bize çok geçti. O kitap okumalar. Ben bütün klasikleri biz ilkokul bitmeden bitirmiştik. Yani babam mesela cezaevinden öyle kitaplar gönderiyordu ki bize. Aha diyorum ki cezaevinden bu kitap nasıl geliyor? Yani cezaevlerinde o dönem çok güzel kitaplar vardı. Yani onu yaşıyordum, onu kaptırıyordum kendimi. Çok şey, bütün hikayeleri birlikte yaşıyoruz. Onu mesela hayal etmesi, şey o anlattıkları o doğa olaylarıdır. İşte o işte köprüden geçiyordur ne bileyim. Babam bana bir şey hediye etti, cezaevinden şeyi göndermişti. Bulgar bir kadındı herhalde. O da o taraflardı. Seni halkın adına ödülüme mahkum ediyorum diye bir kitap vardı. Çok etkilenmiştim o kadının mücadelesinden. O çok güzeldi. Onun o hastalıkları işte verem falan oluyor herhalde. Ciddi bir şey yaşıyor kadın. Sıkıntılar falan. O çok etkilemişti beni. Çok onunla yaşamıştım o süreci mesela. Öyle çok güzeldi. O okuduğum bütün kitaplar o hayal edeydi yaşıyoruz. Bir de tabii sosyal medya bu kadar yoktu. İnternet bu kadar yoktu. Biz de çok fazla şey yapıyorduk. Biz sokakta oynadık. Biz hep sokakta oynuyorduk. Her şey yapabiliyorduk sokakta. Mesela bir çocuk ilişkimiz ciddi vardı. Köydeyken öyle. Şimdiki çocukların mesela çoğu güzellikleri göremeyecek. Mesela ablamın oğlu hani, köye gidiyor falan ama bizim köyde yaşadığımız o ilişkileri yaşamıyor. Köylerde kimse kalmadı çünkü. Dağıldı. O Karadeniz'i mahvettiler. Biz en güzel zamanlarını çok yaşadık yani keyfini vara vara yaşadık. O okuduğum kitaplarda da işte taşa çıkmalar, ağaçlara çıkmalar falan biz yapıyorduk. İşte o mesela Cin Ali'nin topu at, ata tut, işte şunu yap falan hikaye. O hepsini kendimiz canlandırıyorduk. Tiyatrolar yapıyorduk. Kendimiz köye gittiğimiz zaman şey yapıyorduk. Tiyatro kuruyorduk. Oyunları oynuyorduk. Öyle enteresan bir şeydi yani. Hayal gücümüz de müthişti. Yani mesela o kitapların hayal gücümüzü geliştirdiğini ben çok inanıyorum da. Çok güzel kitaplardı. İlkokulu çok hatırlamıyorum çünkü hep geçiyorduk. Yani hep ben bir sene falan okudum ilkokulda çünkü babamın o geçiş süreçlerini En iyi hatırladığım mesela Beşiktaş Kilisesi'nde çok keyif alarak okumuştum. Orada 3 sene okudum. Orta sonu ve ilkokul 2'yi. Sonra Erenköy Kilisesi'nde okudum. Sadece kız lisesi ya da sadece erkek lisesinde okumak mesela şeydi ama kız lisesinde okurkenki şeyimi hatırlıyorum mesela. Rahatlığımızı, o kadınların rahatlığını hatırlıyorum. Yani hani bir erkek görecek, bir erkek öğrenci bir şey yapacak, bir hoca uyarmıyor falan otururken, konuşurken. İşte göğüslerin ilk çıkmaya başladığı dönemi çok rahat konuşabiliyorsun. Adet dönemini rahat konuşabiliyorsun falan. Beşiktaş Kısası'ndan sonra Artvin'e gittiğimde bir bocaladım. Ben bir de şey okul değiştirdiğim zaman elimde hep kitap olur benim, o olurdu. Hani şey alışana kadar, insanları tanıyana kadar ben hep kitap okurdum teneffüslerde falan. Öyle çok aktif, sosyal değildim o dönemler. Şey yap kitap okuyordum hep. Okurken de orada güzel arkadaşlıklar edindim mesela. Ama şey geldi mesela hani ben Beşiktaş Kısası'ndan Artvin'e gidince mesela hiç ders çalışmadım. Hocalar soruları veriyordular ya da çok kolaydı. Beşiktaş Kilisesi mesela çok zordu. Bize sınav tarihi verildiği zaman biz o günden başlardık ders çalışmaya. Çünkü çok zor sorular soruyordular ve bizi çok zorluyordular da. Bir beden dersi, bir resim dersi çok güzeldi. Mesela beden dersimize jimnastikçi bir kadın giriyordu. Resim dersimize bir ressam hocamız vardı. Ressam geliyordu. Bize tuvallerde resimler yaptırıyordu. Kara kalem çalışmaları yaptırıyordu. O dönem mesela resmim benim çok iyiydi. Yıllardır elime hiç resim almıyor. Şey kalem almıyorum ya da şey almıyorum. Mesela elim bayağı körleşmiş. O çok, ama o aktif okuldan gidince hoca soruları veriyor. İşte şuraları soracağım diye söylüyor falan. Ben hiç ders çalışmadan geçtim. Beşiktaş Kilisesi'ndeki dönemle ben üniversite sınavlarına hep girdim. Onun bana hep etkisi olmuştur, kazanmışımdır. O okul süreci, ha, arkadaşlık mı, dostluk mu şey dersen, her ikisi de farklıydı. Yani İstanbul'daki arkadaşlıklar daha farklıydı. Kapalı bir ortamda olmak daha farklıydı. Ama yine kendine uygun arkadaş buluyorsun. Hani senin gibi orada yaşamaktan sıkılan ya da oranın o dar çevresini görüp de daha geniş. Mesela Hopa'ya kaçıyorduk. Arkadaşın arabası olanlar varsa eğer Hopa'ya gidiyorduk deniz görmeye. Ondan sonra kendimize uygun arkadaşlar bulunca işte birlikte oturup sohbet etmeler. Orada bir kafe vardı. Ablamın eski eşinin kafesiydi. Mesela orası toplanma yeriydi. Herkesin gittiği bir yer vardı. Orasıydı. Orada da mesela Çoruh vardı. Kocaman bir nehir akıyor önünden falan. Çok güzel. Doğası falan da çok güzel. O dönem gerçi Beşiktaş da çok güzeldi. Yani biz Taksim'e çıktığımız zaman Beşiktaş'a yürüyerek iniyorduk arkadaşlarla. Hani herhangi bir başımıza bir şey gelir falan diye hiç düşünmeden, daha güvenliydi o dönemler. Şimdi bilmiyorum. Şimdi mesela Artvin'e gittiğim zaman da bakıyorum bizim olduğumuz dönem, belki biz büyüdük hani bizim sosyal çevrede uzaklaştı diye şimdi kimse kalmadığı için gitsem sıkılırım. Ama hani Artvin'i çok özlüyorum. Mesela Rize'yi de çok özlüyorum. Hani mutlaka gidip görmek istiyorum. O şeyi özlüyorum. Kuzenlerle, amcamın çocuklarıyla sabahladığımız zamanları özlüyorum köyde. Mesela şeyi, mesela inek otlatıyorduk ama kimse inek otlatmıyordu. İnekler mutlaka o bahçeye giriyordular, fındıklığı talan ediyordular. Biz bir sürü şey aktif, yani futbol oynuyorduk mesela. Bir düzlük bir alanımız vardı, futbol oynuyorduk. Mesela ben hep ağaçların tepesindeydim. Mesela gün içinde hiç acıkmıyorsun. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra zaten kimse evde durmuyordu. Hepimiz dışarıdaydık, bahçelerdeydik. Mesela fındık zamanı fındık topluyorduk. Ama çok keyifli geçiyordu çünkü hani aynı, mesela onlar Artvin'de büyümüşler, sen İstanbul'da ya da başka yerde büyümüşsün ama ortak noktamız çok güzeldi ya. Aynı şeylere gülüyorduk falan. Mesela orayı özlüyorum, o dönemki o çocukluktaki kuzenlerle. Ya çok çocuk, ilk gençlik yılları, hani 19-20 yaşlara kadar hep bir aradaydık işte. O güzeldi. Ama tek özlediğim şehir mesela esas İstanbul'dur, ama o dönemki İstanbul'u özlerim yani. Şimdi çok fazla bina var. Nem, ben İstanbul'da yaşadığım dönem hiç böyle bir nem yoktu falan. O güzel yani. Ankara'da mesela şimdi şey, gezsen 2 güne bile sürmez, biter Ankara. Ama İstanbul öyle değil yani. Yıllarca kalsan gez gez bitmez. Artvin de öyle. Yani o dağa çıktın, yok bu yaylaya gittin falan, yıllarca kalsan Artvin de bitmez. O zamanın İstanbul'u daha az araba vardı, daha az araç vardı. Sahiller daha ulaşılabilirdi. Yani sahilde otururdum, motorları izleyebilirdim, vapurlar gelip giderdi, rahat oturabilirdim. Bankalar olmasın, banklar yoktu mesela çok fazla. Ama orada deniz kenarında oturup o ayaklarını denize sokardın, şey yapardın. Adalar çok temizdi. Mesela sahili yüzebiliyorduk, çok güzel yüzüyorduk. Şimdi İstanbul'da mesela denize girilmiyor. Sosyal hayat aktivite orada yine hep çok fazlaydı zaten hem İstanbul bir kere. İstanbul'da her saat her yere ulaşabilirsin. Hani bu saatte araç kalmamıştır. Ya ben gideyim hani şu saatte gideyim. Hiç öyle bir kaygın olmaz. Çünkü her saat evine dönebilirsin dönmek istersen. Havası daha iyiydi. Bu kadar nem yoktu. Bu kadar binalar çok büyük binalar yoktu. Çok güzeldi o yüzden İstanbul'a dönem. Moda hala onu koruyabiliyor. Beşiktaş biraz mesela Beşiktaş'ın sahili çok kötü olmuş. Hep kafeler izin verilmiş. Oralara hep kafeler yapılmış. Adalar hep öyle. Deniz kenarına kafeler yaptırmışlar. Yani hep talan etmişler oraları falan. O güzelliği kalmıyor. Ha, evet yine bir denizi görüyorsun, şey yapıyorsun falan ama yani o bir 25 sene önceki İstanbul'la çok ciddi. Yani mesela ben Ankara'ya ilk geldiğimde bu AK Parti'nin genel merkezinin olduğu yer var ya. Orada bir yerde ben bir iş görüşmesine gidecektim. Taksiyle gittim. Ben bilmediğim bir yer olduğu zaman taksiyle gidiyorum. Taksiyle gittim. Böyle bildiğin toprak. Bir gittim o şeyde dedim ki taksiciye siz bekleyin benim iş görüşmem olmam 5 dakika falan sürer. Çünkü bir tek o villa gibi bir yer var iş görüşmesine gittim. Bir şeydi mimarlık ofisiydi. İnşaat da yapıyordular herhalde. Dedim ki ben burada araç bulamam geri dönmek için. 12 senede şimdi bambaşka bir orası Ankara yani. Bu yapılaşma, betonlaşma mahvediyor her şeyi. Ankara'da zaten güzel değil. Su yok bir kere Ankara'da yani. Öyle. 2007. 2007 oluyor değil mi? Evet 2007, 17, 19 öyle. 2007 geldim. Hı. 12 sene oldu. 30, 30'lardaydım. Ha, 30 yaş, 29-30 gibiydim geldiğimde Ankara'ya. Güzeldi bizim hiç kısıtlamamız olmadığı için. Hani mesela hayatımda ilk kez bizim bir aile dostumuz vardı. Onun kızıyla biz birlikteydik. O benden bir üst sınıftı. Onun o dönem bir sevgilisi oldu. Mesela hadi okul kıralım. Ben hayatımda hiç okul kırmamıştım. Kırmaya fırsat olmuyor çünkü. Yani gidiyorum pişmanlık duyuyorsun çünkü aman dersi kaçırmayayım, aman şey yapmayayım falan. Okulu kırdık, ben müzeye gittim mesela. Hani onlar birlikte oturdular. Orada Beşiktaş'ta Denizcilik Müzesi vardı, oraya gittim. Sonra hadi bir daha kıralım dedi, yine sevgilisiyle bulacak. Bu sefer şeye gittim, Dolmabahçe Sarayı'na gittim, gezdim falan. Ve o aralar erkeklerden çok hoşlanmıyordum ya. Yani... Ama onun haricinde mesela çok yani erkek arkadaşlarımız vardı çok hani bu hep şeydi karmaydı grubum sadece kız değil sadece erkek değil. Bir de ben çok kız gruplarından hoşlanmam çok kalabalık kadın gruplarından. Yani 2-3 en fazla 4'tür hani. Ama böyle 10-15 tane olunca falan bizim curcunamız bitmiyor çünkü kadınların curcunası bir aradayken. Ama hep karma gruplardı. Karma olarak hep yani sokak aralarında gene onlarla futbol oynuyorduk. Yakalamaca oynuyorduk. Doğum günü partileri yapıyorduk. Sokak aynı mahallede oturan çocuklarla falan. Çok keyifliydi. O da çok güzeldi. İlk gençlik yıllarım güzeldi. Orada da güzeldi. Bir de şey mesela bara gitmek istiyorsan her yer var. Ulaşım dediğim gibi çok kolay olduğu için hani ya gidelim de hani araç bulamayız değil ama tabii ki babam hani bir saat veriyordu. Bir de biz şuradayız. Şu saatte şuradayız, bu saatte de buraya geleceğiz diye hep saat veriyorduk mutlaka ve o saatte orada oluyorduk. Şimdi tabii iletişim daha kolay. Şimdi mesela gene ben hala 42 yaşındayım. Eğer sabahlayacaksam bir yerde, mekanda dışarıdaysam babamı ararım. Hani ben hala oturuyorum merak etme. Ya o bir alışkanlık mesela hala bir haber veririm ama hiç sosyal anlamda da şey İstanbul kolaydı, güzeldi yani ulaşımı. Yani eğer gençsen ve bir yerde kalma sorununu varsa ulaşım çok önemli. Yan sokakta oturan bir çocuk vardı hiç unutmam. Esmer ve çok yakışıklıydı. Ya bana göre yakışıklıydı mesela. Ona ilk görüşte aşık olmuştum. Bayıldım böyle futbol oynuyordular ara sokakta. Biz de bizim sokaktan çıkıp yan sokakta markete mi gidiyorduk? Bir yere gidiyorduk. Önüme top düştü, topu kaldırdım, karşılaştım ama çok yakışıklı bir çocuktu, bana öyle geldi tabii. O öyleydi, o da ben sonra söyledim ona da. Ne bileyim, hala daha söyleme taraftarı olamaz, ben söylemem, yok. Hani o söylesin falan filan. Hiç olmadı, ben söyledim, o da ilgisi duymadığımı söyledi. Tamam, ben hala aşığım dedim ama öyle bir, yani kendimce aşıktım yani. Hani o söyledikten sonra da ya o benden hoşlanmıyor, bana ilgi duymuyor, ben hani geri çekeyim falan. Hiç de öyle de bir şeyim de olmadı. Hani görünce böyle bayılıyordum ki karşılaştığımız zaman falan böyle. Çok keyif alıyordum. Sonra işte işte diyorum ya, çok fazla hani erkeklerden, ne bileyim, o dönem ortaokulda mesela şeydim. Bayağı erkek dövüyorduk falan yani. Ne, o dönemler öyle geçiyor herhalde kız çocukları için. Ve hepimiz bir erkek düşmanı falandık niyeyse. Sonra o lise 2'deydim herhalde işte o zaman ilk aşık olduğum zaman. İlk aşkım ama hiç unutmam yani. Ya İstanbul için söyleyeyim, rahattı. Ama mesela Artvin'deki karşılaştırayım. Birisi birisiyle buluşacağı zaman Allah'ım, en ücra köşeler aranıyordu. En ücra, hani belli pastaneler vardı sevgilinle buluşabileceğim falan. İstanbul için rahattı. Hani okulda da öyle, okul çıkışı bir yerde buluşup oturman. Çünkü İstanbul kocaman bir yer. Okulla ev arası mutlaka uzak zaten. Hani evden okula yürüyecek olsam bile hani kimse bunu sıkıntı yaratmazdı. Ama mesela Borçka'da sevgilinle buluşmak, el ele tutuşmak falan öyle bir şey yoktu. Daha rahattılar mesela. İstanbul daha rahattı o anlamda. Daha rahat yaşıyordu insanlar, gençler. Borçka'da tabii bunu aştım ama hala Borçka'da sevgilinden el ele yürüyemiyorsun mesela. Yani yıl olmuş 2000 kaç. Ama hani cinsellik anlamında da yaparsan, yaşayanlar da vardı. Hani biliyordum arkadaşlarımızın hamile kalanların olduğu, hani ailesiyle yakalayınca ciddi sıkıntılar yaşadıkları falan. Ben hiç mesela cinselliği de öyle şey görmedim yani, hani aman, yok olmaz, tabudur bilmem ne. Ben belki farklıydım, hani arkadaş şeydir hep, hani evlenmeden olmaz hikayesi. Yani İstanbul farklıydı, Boşka daha farklıydı ki, bambaşka kültür yani. Şimdi her iki taraf için de, yani erkek ve kadın olarak da söyleyeyim, çok böyle bir hakimiyet ve devamlı böyle bir kontrol etme isteği var. Yani o dönemler o kadar değildi, hani bizim ilk gençlik dönemlerimizde bu kadar bir kontrol edeyim, aman neredesin, aman şey. Belki şimdi işte bu telefonlar bilmem ne falan. Mesela benim telefonumda hiç şifre olmadı. Yıllardır ben cep telefonu kullanırım. Hiç şifrem olmamıştı. Ortadadır. Bir erkek arkadaşım da telefonunu kurcalamamışımdır. Ama şimdi böyle daha bir kontrol etme isteği var. Her iki tarafta da, kadında da erkekte de. Saçma bir kıskançlık olayı var. Saçma bir sahiplenme olayı var. Çok anlayabildiğim, hani benim anlayıp da yorumlayabilebileceğim bir şey değil. Hani ben yapmadığım için bilmiyorum. Onu da bana mesela anlamsız gelir hani. 25 gibi falan, hani 25'e kadar falan yani evlenirim gibi geliyordu bana mesela. Hani ben çok evcimendim. Mesela hayatta evlenmez diyorduk. O 22 yaşında evlen, yok 21'de mi evlendi, 22'de mi, 23'te de anne falan oldu mesela. O çok daha asiydi. Ben çok daha şeydim böyle. Mutasip gibi görünüyordum ben. Ama benden 25'e kadar evlenirim gibi geliyordu bana. 25'ten sonra da evlilik yok dedim ya. Hani ne evleneceğim falan. 27 gibi o çocuk olayını çözdüm mesela. Yok dedim yani, ne çocuk istiyorum, ne evlenmek istiyorum. Yani çocuk konusunda hala aynıyım. Neyse ki yaptı o işi, sağ olsun, bir tane çocuk büyüttük. Babam da torunsa torun, düğünse düğün, onu da gördü. Evlilikle ilgili de hala aynı düşünüyorum ama hayat bu tabii, ben çok büyük konuşmamak lazım. Bir gün evlenirmişim. Olur yani. Ya şey düşünüyordum hep. Şu dünyaya bir çocuk getirmek gibi falan düşünüyordum. Sonra bir arkadaşım şey dedi yani. Yani öyle düşündüğüm bir çocuğun dünyayı kurtarmayacağını nereden biliyorsun dedi. Aa dedim, evet. Olabilir yani, bambaşka bir çocuk da doğurabilirsin falan. Sonra geldi. Bir çocuğu kaybetme düşüncesi bana daha ağır geldi. Yani hani o dönem işte o cumartesi anneleri falan, kayıp çocuklar bilmem ne falan, bir evlat acısı, hani sen dünyaya getiriyorsun, var ediyorsun. Belki benden önce ölebilir, engelli doğabilir. Engelli, mesela engelli çocukların ben hep şey düşünürüm. Anne ve babası mesela ölmemeli. Çünkü bakacak kimse olmayabilir. Anne baba gibi kimse ilgilenmez. Zordur o engelli çocuk. Sonra da bir çocuğun ölümü, hani ölebilir, her şey olabilir hayatta falan, dedim ki yok ya, hani evet, hani annem mesela öldü, çok öldü oldu falan. Ama ondan sonra da tamamen hem bu dünyaya, bir de şey, benim karar verdiğimden sonra mesela bu 10 senelik süreçte, hani 25, 27, hani 27 yaşında tamamen çözdükten sonra şu anda mesela bakıyorum, bilinçli ya da bilinçsiz olarak verdiğim en doğru karar çocuk yapmamak. Yani ülke çok kötü bir duruma gidiyor. Yani bu çocukların taciz, tecavüz, yaşam alanları yok, kültürel anlamda bir şeyleri yok. Bizim gibi çok güzel dostlukları, sosyal ilişkileri yok. Tabii ki kuruyordurlar mutlaka, vardır hani. Ama bizimkiyle kıyasladığımız zaman, yani biz mesela şey, hani bir yerde kalacağı zaman ya da öğretmenler falan, hani bak anlatıyorsun, yani cinsel tacizin ne olduğunu anlatmak zorundasın çocuğa. Yani biz de mesela her çocuk gitmişti, bizim çocukluğumuz böyleydi. Biz yazın şeye gittiğimiz zaman, köye gittiğimiz zaman bir Kur'an kursuna gidiyorduk yani. Okuyorduk ama şeydi, yani gidiyorsun Kur'an kursuna, giriyorsun, saçını kapatıyorsun, açıyorsun. Yani bir zorlama, bir şey yoktu. Hoca da bizleri hiç, yani değişiyorsa caminin imamı mesela, hiç öyle bir şeyimiz yoktu. Ama şimdi mesela çok kötü olduğu için, mesela en doğru kararlarımdan birisi bence çocuk şu süreçte, çocuk çok çok çok fazla korunmak. Sokaklarda çok rahat oynayabiliyorduk, bu kadar araç yoktu. Yani mesela annemin çalıştığı dönemleri hatırlıyorum. Mesela komşular ilişkileriydi, ya da onlara biz gidip gelebiliyorduk. Mutlaka vardı o dönemde de çocuk tacizleri, tecavüzleri falan vardı ama bu kadar ya biz duymuyorduk ya bu kadar hakikaten yoktular. O yüzden de o kararımda şeyim, yani iyi mi iyi ki yapmamışım. İlk iş yaşamım tam lise bitmesine dönem, Bozkır'da ablam, eniştem ve babam bir tekstil atölyesi kurmuştular. Orada erkek iç çamaşırı üretiyorduk. Bunu şeyle yaptık, halk eğitimle birlikte. Orada sanayi makineleri geldi çünkü atölyeye. Hem eğitim verip hem de şey, o insanlara sanayi dikiş makinelerini öğretip, hem de istihdam, orada kalmak isteyen olursa çalışmaya devam edecektiler. İşte ben de üniversite olmayınca atölyede başladım. Ben hayatımda hiç dikiş makinesine oturmamıştım. O makinaları gelip tamir eden İstanbul'dan bir firma vardı. Onların yanına gittim. Onlardan eğitim aldım. Makineyi takıp çıkartıp o bütün makinesi, sonra pastalatmayı öğrendim. Yani böyle pastal dediğim şey, çok uzun bir masa var. Oraya o kumaşı atıyorsun. Üstüne de şeyi çiziyorsun. Kalıbı. Mesela onu kesmeyi, o makineyi falan öğrendim. Çok keyifliydi. Yani tekstil işi çok keyifli. De, özellikle kendi imalatınsa çok keyifli. Orada önce o atölyede çaycılıkla başladım ben. İşte kursiyerlere çay veriyordum. Mutfak temizliyordum. Tuvalet temizliyordum. Öyle başladım. Sonra işte öğrendikçe ben de onlarla çalışmaya başladım. Dikiş yapıyordum onlarla birlikte. İşte kesim yapılacaksa kesim yapıyordum. Gene atölye temizlenecekse gene temizliyorum. Çünkü babam şey diyordu, çırak olmadan usta olamazsınız diye. Biz bütün iş yerlerinde babamın önce şeyden, tuvaletten başladık hep. Şimdi mesela sonra yıllar sonra bir tekstilden mezun olan, üniversiteden mezun olan bir arkadaş edinmiştim. Benim gibi tekstili bilmiyordu, ne makineyi biliyordu, ne kumaşları biliyordu. Ben birebir öğrendiğim için çok daha keyifliydi yani mesela. Onlar o üniversite okumuş olmasına rağmen, ki Bursa'daydı, tekstilin kalbidir Türkiye'de. Onları öğrenmemiştiler. Sonraki çalışma şeylerim Artvin'den sonra Bursa'da yine kendi iş yerlerimiz oldu. Oralarda çalıştım. Bir restoran işlettik. Tekstil atölyesini Bursa'ya götürdük. Orada devam ettik. Orayı kapatınca, bu ekonomik kriz falan olunca da işte restoran işlettik. Sonra Side'de sucukları vardı. Oranı da şey yapıyordum. Marketlere gidip o marketteki ürünleri kontrol ediyordum falan. Ondan sonra asistan arıyordu. Oraya geçtim. Orada da asistanı olarak şey yapıyordum. Restoranlar, barlar ve otellerdeki eksiklikleri çektikleri sıkıntılarla birlikte o müfettişin arasındaki ilişkiyi kuruyordum. O çok keyifliydi. Çok sıcaktı falan ama çok keyifli bir işti. Dondurma çok keyifli bir iş mesela. Ankara'ya gelince de o koordinatörümüzle birlikte burada geldik. Onun kendi işiydi. Onun babasıyla kendi de anlaşamıyordu. Ben de hiç anlaşamadım. Sonra burada bir dönem Ostim'de böyle plastik şeyler üreten bir yerde çalıştım. Ostim'de sanayinin içinde çalıştım. Hem şeyde yaşamaya başladığım zaman, yani Side'ye gittiğimde mesela Halde çalıştım bir 6 ay kadar. Sabah gidiyordum, Halde şey yapıyordum, fatura falan kesiyorduk. Ama sabahın 5'inde kalkıyorsun falan böyle. O çok enteresandı. Mesela o gün hava çok sıcaksa ya da çok yağmurluysa sebze meyve işi mesela altın işi gibi böyle fiyatların yükselip indiği bildiğim borsası var yani. Orada da patron çok şeydi falan. Adamı dövecektim neredeyse, öyle ayrıldım oradan. Ondan sonra ama tabii o öyle yani, onların doğası öyle. Kabalar onlar yani. Tabii ben onu sonra anladım ama yani ben kabaydım. Kabalıkla baş edemeyince öyle. Sonra Ankara'da gene bir firmasında çalıştım. Gene yönetici asistanlığı yaptım. Sonra 6-7 sene bir avukatlık ofisinde çalıştım. Onlarla 7 sene çok güzel bir ilişkim oldu. Onlar benim partili olduğumu biliyordular, yönetici olduğumu biliyordular. Ama mesela çok güzel sohbetler ederdik. O haberlerde bir şey olurdu, hemen gel bak ne diyorlar sizinkiler, gel bak bizimkiler ne diyorlar falan diye. Sonra şeyi hatırlıyorum. Mesela onlar ciddi hukuk adamıydılar. o dönemki meclis başkan vekili bunların da üniversiteden de arkadaşıydı hem de. Figen Yüksekdağ'ın vekilliğinin kaldırılmasına hepsi çok sinirlenmişti. Mesela bu hukuki değil diye çok kızdıklarını hatırlıyorum. O mesela oturmuş bayağı sohbetleri ediyorduk falan. Sonra ayrıldım. Ondan sonra bir iki yerde daha böyle çalıştım ama oradan sonraki hiçbir iş yerimde o patron personel ilişkisini bulamadım. Çünkü patronlar artık çok rahat davranabileceğini zannediyorlar. Hani sen ses çıkartmıyorsun, istediği gibi davranıyor, maaşını istediği gibi verebilirmiş zannediyor. Sana istediği gibi hitap edebileceğini zannediyor. Sonra şey dedim, ya sorun sizde değil bende yani. Çünkü benim çalıştığım patronların hepsi çok iyidiler. Hani bir insani bir tarafları vardı ama yok, en son çalıştığım iş yeri 2 sene olmuş. İş güvenliği firmasıydı. Adam herkese bağırıyor yani. Çağırıyor, istediğini söylüyor falan. Şey diyorlar, ya şekeri var hani, boş ver. Tamam, şimdi şekeri var. Arkadaş şekeri varsa derdini çözsün yani. Hani sana bana bağıramaz öyle zırt pırt. Ama nasıl bağırıyor böyle? Ya, kimse de ses çıkartmıyor. Ben bir iki gagalamıştım. En son gagalamam da dedim ki ben bu şekilde çalışmam. Anlaşamıyoruz biz dedim sizinle ya. Yapamıyoruz. Bir seneden fazla çalışmıştım. Adam borç kalı idare ediyorsun ama ciddi borcu var. Personele para ödemiyor. Ondan sonra babası var, o da ortaklardan birisi. Mesela yalan söylüyor, sen bir şey söyleyeceksin, dinlemiyor. Sonra dinledikten sonra da, ha tamam niye başta söyleme? Tamam işte söylemeye çalışıyorum ama sen dinlemiyorsun yani. O da çok enteresan bir adamdı. Onun hep şey olduğunu düşünüyorum. Son 5-6 senedir olan iş hayatımda bu AKP'nin tamamen devlet dilini kullanıyorlar. O tamamen onların ağzı yani. O personel istediği gibi davranabilmeleri, İşte geç maaş vermeleri, çalışmazsan çalışma, işten çıkartırken ne usulsüzlük yaparız da biz bunlara para vermeyiz gibi düşünüyorlar falan. Ben işte oradan ayrılırken dedim ki bu şartlarda dedim, hani siz de benden memnun değilsiniz herhalde, belli. Ondan sonra ben ayrılıp çıktım. Sonra ben ayrıldım. Dedim ki tamam, hani hayırlı uğurlu olsun ikimiz için de. Ay adam bir de bana bozuldu, kapris yaptı işten ayrılıyorum diye. Ben işten ayrılacağımı söyledim. Bütün personeller ya siniri geçer bak işte şekeri var falan. Yok arkadaş yani ben de 40 yaşında insanım. Adamla da aramızda bir yaş ya da 2 yaş var yani. Dedim yok kusura bakmayın yani siz çekin. Ama ben dedim yok yani hani bu patronluk değil böyle patronluk olmaz yani. Diye öyle ayrıldım. Şimdi 2 senedir de işsizim. Görüşüyorum falan bir ama o şeyi bulamayacağımı da düşünüyorum artık yani. Hani o eski patron hikayesi, o insanı davranış falan ya kendi iş yerim olması lazım. Ya da hani benim gibi az çok dünyaya bakışı belli olan birisinin bir iş yerinde çalışabilirim falan herhalde öyle düşünüyorum bilmiyorum yani. Ben mesela çok rahat giyinirim yani bir çatalım görünmesi falan beni hiç rahatsız etmez. Ama bakıyorsun rahatsız ediyor yani hani personelde erkekler bakıyor yani sana bakıyor, kıyafetine bakıyor, üstüne başına bakıyor. Aha ben çok ciddiye almıyordum hani. Yani ben buyum arkadaş ben bunu giyerim sen de bakma. Yani hani ama mesela şeyi biliyorum diğer kadın arkadaş eğer kalabalık bir ofiste ve diğer kadın arkadaşların dikkat ettiğini hani kimsenin de ya şunu yapma bakma diye kimse o ben uyarıyordum mesela çok yakın konuşuyorsun benimle ya da böyle elini omzuma atarak ofiste bir şey anlatacaksa bilgisayarda bir şey gösterecekse elini falan hani şu elini bir çek hani niye bu kadar içime giriyorsun falan diye onu hissediyorsun çok daha şeyler erkekler artık yani hani bakıyorlar hiç normal geliyor onu taciz olarak mobbing olarak görmüyorlar. Herkes işte mesela erkek personelin davranışları da çok değişti. Erkek personeller de aynılar yani hani o ya bir kadın var karşında ya da biz bir iş yerindeyiz. Çünkü ailenden çok o iş yerindeki insanları görüyorsun sen. Hani bir saygı duyayım, bir şey yapayım. Ben bu en son çalıştığım iş yerinde ilk 1 ay bana kimse günaydın demedi mesela iş yerine. Gidip geliyorum beni alıyordular, servis vardı. Bir çay yapan abla vardı orada. Mesela bir o. Nasılsınız? Günaydın, iyi misiniz? Yani aynı katta çalıştığım personel bile günaydın demiyordu. Ben günaydın diyordum. Nasılsınız, iyi misiniz falan. Bunu onlara söyledim. Dedim ki yani bu kadar öküz nasıl olabilirsiniz dedim. Ya yani iş yerine yeni bir insan gelmiş. Bir insan bir hoş geldin der, hayırlı olsun der, bir günaydın der. Bana 1 ay boyunca hiçbiriniz selam vermediniz. Sonra samimi oluyorsun falan hani arkadaş oluyorsun. Akşam toplantı olacak mesela oturacaksan bir yere gideceksen falan gidiyorsun. Ama o kadar. Yani onun bir artısı benim için olamaz o süreçten. Mesela iş yerlerinden ayrıldığım iş yerlerinde eğer başka personeller varsa görüştüğüm insan çok ama oradan bir tek hala o çaycı ablayla görüşürüm arada sırada yani hani. Çünkü bir ay bir insana selam vermiyorsan sıkıntı var. Yani ben onu seni mesela çok fazla iyi bir insan demem yani. Patron da aynı çünkü suratsız, meymenetsiz. Sen mesela ben orada hani günaydın diyorsun falan. İlk önce bir şaşırıyordular ben günaydın diyorum onlar bana. Günaydın yani çok doğal bir şey. Neyine şaşırıyor yani? Ne sana komik geliyor? Bu şeyde bir Kızılay'da bir iş yerinde çalıştım. O şey Almanca dil kursu veriyordular. A1 belgesi. Şey eşleri Almanya'da ya da şeyde olanlara yeterlilik. Sonra Goethe Enstitüsü'ne sınava giriyorlar. O sınavı geçerseler de Alman konsolosluğunda görüşme yapıp vize alıyorlar. O adam mesela tanıdığım en saçma patronlardan birisiydi. Benim 2 tane var işte. Birisi o manav olan, birisi de bu. Adam bilmiyorum yani onun bir kadına davranışı, bir şeyi maaşı vermemeye çalışması, personel orası bir de şeydi aynı zamanda otel de yaptı orasını hani şehir dışından geliyorlardı çünkü çoğu insan Almanca yurt dışına gideceklerdi. Orayı da aynı zamanda otele dönüştürdüler. Orası için bir kadın arkadaş geldi mesela. Kadın 20. gün falan dedi ki yani ben böyle bir insan görmedim hayatımda ben bu şekilde çalışmam dedi çekti gitti. Ben biraz sabırlıyımdır hani mümkün mertebe uzatırım son şeye kadar falan. Ama hep ayrılırken de böyle sesimi yükselterek ayrılmışımdır. Çünkü o birikim ya da şeydir mesela o da gene babamın yanında yetiştiği için şey babam şey derdi hani ustalık kendini yönettiğini zannetmesin. Yani benim patronlarım beni yönettiğimi zannederlerdi ama değil. Mesela ben oraya gidince bir düzen kurarım. Hani patronu da bir şekilde sokarım falan. Ama bu şey değil. Hani mesela buradaki çalıştığımdaki patron da çok asabi bir adamdı. toplantı yapılıyor. Kim ya, ben içeri girip çıkıyorum mesela. O da göz göz olmuş. Ben gidip camı falan açıyordum. Aa, camı nasıl açtım? Ya cam yani bu hani. Bunda bu kadar korkacak ne var? Bir cam ya. Onlar için de iyi hani, bir temiz hava girsinler. Toplantı yapıyorlar kaç saattir. Bir yüzlerine temiz hava girsin, bir aydınlansınlar, bir çay kahve kendini yanında. Bu patronların bu asabiliği, kendilerinin bu güç şeysi personele de yansıyor ve siniyor bu personellerde. Bu mesela son 5 senedir çok ciddi şeyde. Ve herkes bunu kabul etmiş vaziyette. İşte ben etmediğim için de pislemediğim kapı dibi kalmadı, çalışmadığım iş. İşte her seferinde şey diyorum, şu patronlar beni çok yorunca, şu ayrılacağım, çalışmayacağım, ayrılacağım, çalışmayacağım. Ama 10 gün sonra falan işsiz kaldım, 10 gün sürede şey oluyorsun, sıkılıyorsun. Yani hani o hareket lazım devamlı, o sabah kalkmak, gitmek, gün içinde bir şeyler yapmak falan. İlk önce bayağı bir yorulmuştum da zaten. Yani hiç arasız çalışıyorum ben hep. İlk iyi geldi. Sonra bir sıkıldım. Sonra şeyi kabullendim. Hani bu patronlarla ben bu işi beceremeyeceğim. Tabii maddi anlamda sıkıntı yaşıyorsun ama onun haricinde de mesela partiyle uğraşmak da iyi geldi. Hani başka bir şeyler yapıyorsun yani. İşte eylemlere gidiyorsun, işte basın açıklamasına gidiyorsun, işte gözaltına alınıyorsun falan, böyle işte yargılanıyorsun. O süreçte öyle geçti. Şimdi korona geldi, koronadan da evdeyiz. Evdeyiz ama hani çok mesela şey düşünüyorum, kendimi koronaya çok şey yapmışım, hani bir insana zarar vermemek için en iyisi uzak durmak, mesafeli olmak. O yüzden hani arkadaşlarla bir araya gelmeyi çok özledim ama şey, hani mesafe koyuyorum, şey diyorum, korona bittikten sonra öyle içelim sokaklarda, sarhoş olalım, öyle bayılalım kalalım orada, yani kimse bizi kaldırmasın bile yani. Ama şu süreci mesela şey, hani hiç yok dışarı çıkmayayım, arkadaşlarla mesafe koruyayım falan, öyle geçiriyorum. Alıştım yani, bu sürece alıştım işte. Daha rahat dışarı çıkıyorum, gece geç yatabiliyorum. Evde bir şey yapılacaksa mesela gece yapabiliyorum. Sabah erken kalkıp bir yere gitmeme gerek yok. İşsizliğe öyle alıştım. Öyle öyle alıştım. Hayat. Yaşam yani hayat. Hayat bir siyaset, öyle görüyorum ben. Ama mesela şeyi fark ettim. Yeni fark ettim. Onu da geçen sene, yani biraz geç oldu. Ben 5 senedir partiliyim. Ben siyaseti hayat olarak görüyorum. Yani hayatın her yerinde siyaset var. Elektrik faturası, bir çocuğun ölmesi, kirayı ödeyememen, bilgi taciz, hepsi siyasetin içinde. Bu siyasete bağlı yani, yönetilen şekle bağlı bunlar. Ama fark ettim ki Türkler için hayat siyaset. Onlar da tam tersi görüyorlar yani. O yüzden tek bir köşeye kanalize oluyorlar. O yüzden ben anladım, çekişmelerimiz hep onda. Ama anlaşıyoruz yani, zor da olsa anlaşıyoruz. Benim için siyaset hayat. Hayat olarak görüyorum yani. Çok güzel şeyler öğrendim. Yani sabırlı olmak gerektiğini öğrendim. Ben şeyimdir, hani direkt böyle söylerim, çok netimdir yani. Hiç, yani aman söylemeyeyim, kırmayayım falan. Yani kırmam ayrı mevzu, ama söylemeyeyim hani alttan. Yo, onu mesela sabır etmesi gerekiyormuş. Mesela daha sabırlı olman gerekiyormuş. Mesela bazen politik davranman gerekiyormuş. Ondan sonra ama dayanışmanın, örgütlü olmanın gücünü de gördüm. Mesela ablamın kazasında gördüm. Sonra bu bir arkadaşımızın karaciğer yetmezliğinde gördüm. İşte Lisa için yapılanları gördüm. O Diyarbakır katliamı patlamasında ayağını kaybeden. Onu sonra 10 Ekim'deki patlamadaki o dayanışmayı gördüm hala. Şimdi mesela örgütlü olmanın dayanışması daha farklıymış. Onu gördüm. Çok şey kattı. Çok kızdığım yanlar da var tabii. Çok da kızdığım, tasvip etmediğim, yanlış bulduğum. Ama şey diyorsun yani, hani ortak noktayı buluyorsun bir şekilde. Yani ben eğer zarar veriyorsa partiye bir insanın, gelmesin taraftarıyım. Yani hani aman şu süreçte kimseyi küstürmeyelim hikayesi bana doğru gelmiyor mesela. Yani küsmesin tamam, ama buna da uygun bir dil bulup ya arkadaş sen bu işi yapamıyorsun, beceremiyorsun, ya da bak insanları demoralize ediyorsun, yolunu tıkıyorsun. Bir çalışma yapılacak, o çalışma bir saate bitecekse sayende 4 saate bitiyor, 3 güne bitiyor. Yani bunu anlatılıp, şu süreçte küstürmeyelim olayına ben karşıyım. Ondan sonra yani mesela parti tabanının genel merkezle farklı olduğunu düşünüyorum. Bizden çok uzaklar. Yani biz tabanda daha, çünkü emeği biz veriyoruz. Tabanda ilçe, ilçe yöneticileri, sahada çalışanlar veriyoruz. Ama PM'dekiler, MYK'dakiler karar alırken buna çok dikkat etmiyorlar. Yani biz mesela parti olarak hani genel kongreye mesela gideceğimiz zaman hep bir toplantılar yapıyoruz. Partinin derdini anlatıyoruz, kendi derdimizi anlatıyoruz. İlin derdini anlatıyoruz, ilçelerin dertlerini anlatıyoruz. Ama nasıl oluyorsa kararlar oraya gittiğinde bambaşka bir şey geliyor bize. Yani hani o kararları ya tam okumuyorlar, ya hala yapın edin, ya bir de habire genelge, habire genelge, habire arkadaş, tamam genelge de bir insanlar bir nefes alsın. Yani biliyorsunuz bu süreçte bu kadar çok genelge saçma geliyor mesela bana. Avantajlı görüyorum ben kadınları siyasette. Dezavantajları da çok fazla ama ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü kadın olmak her kapıyı açıyor. Evet tabii ki sıkıntıları var. Her kapıyı açıyor derken hani insanla çok daha kolay diyalog. Bu erkek olur, yaşlı olur, genç olur. Kadın olduğum için daha kolay diyalog kurabildiğimizi düşünüyorum. Bir de daha herkesin anlayabildiği dili kullanabiliyoruz siyasette. O yüzden avantajlı olduğumuzu düşünüyorum kadın olarak. Kendi yaptığım, yani ben bu partide yaptığım siyaset açısından söylüyorum. Hani diğer partileri hiç bilmediğim için ama biz kadın olarak daha kolay. Yani işte aynı, yani bir köylüyle köylü olabiliyorsun, çocukla çocuk. O aynı dili kurmak önemli zaten ama kadın olarak bu her iki dili her dili kullanabildiğimizi düşünüyorum ben. Çünkü erkekler tek bir şeyde bakış açısına sahipler. Biz kadınlar tek bir şeye bakış açısına sahipler. Biz çok geniş bakıyoruz, daha geniş bakıyoruz. Yani çocuğa, kadına, erkeğe, yaşlıya, gence hepsine daha farklı bakıyoruz, tek tek bakıyoruz. Ama erkekler öyle değil. Erkekler düz görüyorlar, düz mantık onların. Çok daha bizimki gibi değiller. Biz daha geniş açıyla bakıyoruz. Her soruna daha geniş açıyla bakıyoruz. Önümüze düşen her konuya daha geniş açıyla bakıyoruz. Kadın aklının daha farklı, erkeklerden daha farklı çalıştığını düşünüyorum ben. Kadınların, nasıl söyleyeyim onu, daha çözüm odaklı olduğumuzu düşünüyorum ben. Kadınlar daha çözüm. Yani bu parti için benim bu siyaset yaptığım dönemdeki bu partideki olarak daha çözüm odaklıyız biz. Kadınlar. Ankara'yı ben annem Ankara'da vefat etti beni. Mesela Ankara'yla ilgili ilk aklıma annemin vefatı gelir. O yüzden de ben Ankara'yı sevmezdim. Zaten hani oldum olası sevmezdim. Annem vefat ettikten sonra da Ankara'da hayatta yaşamam, su yok, bir şey yok falan derken Ankara'ya geldim. Hala aynı fikirdeyim. Ankara benim için yaşanacak bir yer değil. Değil çünkü şey yok. Yani Ankara'da siyaset yapmazsan bir hayatın yok. Yani sosyal etkinlik desen, hani dağa bayıra gideyim desen öyle bir hayat yok. Yani şimdi bir su kenarına oturabilmek için ya göl başına gideceksin ya bir yere gideceksin. İşte bir piknik alanı desen gene bir dağ başına çıkmak zorundasın. Ankara yaşanacak bir yer değil. Ankara mesela şey, işte memur kenti, öğrenci kenti, işte ucuz değil. Ankara çok pahalı şehirlerden birisi bence. Kiralar, sebzesi, market alışveriş falan bence çok pahalı. Ankara'da tek ucuz şey taksi. O kadar. Onun haricinde her şey pahalı. Bir de belki çaydır. O da Kızılay'da öğrenciler çay içiyorlar falan. Yani belki olur ama Ankara çok pahalı bir şehir. Yani 3-4 öğrenci kaldığı için ev sahipleri mesela kiraları ciddi yükseltiyorlar. Ben Ankara'ya ilk geldiğimde mesela Antalya'dan bir arkadaşım gelmişti. Kızılay'da bir kuru yemişçiye girdik. İşte şey aldık, çerezleri falan aldık. Döndük, ben dolaba gideyim de içkileri alayım falan. Aa, içki yok dolapta. Yani şey zaten o kola dolabıymış o da. Aa dedim, içki satmıyor musunuz? Yok dedi, yasak dedi. Nasıl yasak dedim ya? Yani kuru yemişçisi nasıl içki olmaz? Dedi ki belediye izin vermiyor. Mesela şok olmuştum. Ankara'da mesela Kızılay'da tekel bayi yok. O gibi. Şimdi hani köşelerde ama çerez satıyorsa mesela tekel bayi yok. Ondan sonra saat 10'da ulaşım bitiyordu mesela. Bana çok şey gelmişti. Ankara başkentte 10'da ulaşım nasıl biter? Otobüs, hadi metroyu kapatıyorsun, tamam. Otobüs dolmuş, yok yani, bitiyor. Yaşam alanın da yok senin. Şimdi Melih Gökçe'nin yaptığı bu şeyi, şimdi mesela yeni belediye başkanı işte gece 12'ye çıkarttı, bazı yerleri 24 saate çıkarttı, ama bunu insanların alışması mesela çok uzun zaman alacak. Çoğu insan gece otobüs olduğunu bilmiyor. Çünkü 25 sene bu insan bunlara bunu söylemiş. Yani şu saatte otobüs yok. Şu saatte şuradan kalkacak. Bu saatte burada olacaksın. Bitti. İşte şuralarda tekel bayi olamaz. Bitti. Yeşil alanlar yok. İçki içemiyorsun. Oturamıyorsun. Yani mesela Çankaya'da bir tek Seymenler var. Gençlerin tek içki içebildiği alan. Mesela tıklım tıklımdır orası. Hiç alan yok. Yeşillik yok. Bir şey yok insanlar için. Melih Gökçe'nin bu yaptığı şey de 25 senelik yaptığı köy, Ankara'yı koca bir köye çevirmek, onu tekrardan canlandırmak uzun iş. Hani bir dahaki dönem bu belediye başkanı olur mu Mansur Yavaş bilmiyorum. Ama mesela Mansur Yavaş bürokrat. Çok takdir ediyorum o anlamda. Çocukken geliyorduk Ankara'ya, biz annem çalışıyordu o dönem. Çalıştığı dönem şeyde, Sıhhiye'de misafirhanesi vardı. 80'ler falan ilk geldiğim Ankara, ilk geldiğim dönemler mesela şeydi, Ankara zifiri karanlıktı, hava kirliliği, o şeyde o Kuğulu'ya giderdik. Kuğulu Park o zaman mesela çok büyük bir parktı. Yani o etrafından açılmış şimdi ana arter yollar yoktu. Bildiğin orman gibi geliyordu bana. Belki ben de hani ufak tefek bir çocuk, bana öyle geliyor olabilir, ama bu çok büyük. O kuğular çok güzeldi. Daha fazla ağaç vardı. Ama mesela kışın Ankara simsiyah. Biz misafirhaneye gittiğimizde ağzımız burnumuz simsiyah oluyordu. Gençlik Parkı mesela hatırlıyorum o dönem. Alkol vardı o dönem Gençlik Parkı'nda mesela. Gençlik Parkı cıvıl cıvıldı. O Luna Park çok güzeldi. Ama sonra işte en son 2007'de geldim falan, mesela kimse doğru düzenli gezemiyordu Gençlik Parkı'nda. İçki zaten her yere yasaklamışlar, yani hani alkol olayını yasaklamışlar. Gençlik Parkı'na mesela ben hiç gitmedim. Geldiğimden beri hiç gitmedim. Kuğulu Park zaten minicik bir yere dönmüş. Küçücük bir avuç içi kadar bir şey kalmış Kuğulu Park. Öyle bir yer değildi. 80, tabii 77 doğumluyum ben. 80-84'te babam çıktı. O dönemler falan işte. Yani 6-7 yaşlarında falanım herhalde. Tunalı şeydi, trafiğe kapalı oluyordu hafta sonları. Onu hatırlıyorum. O Sıhhiye'deki şu el heykeli var ya mesela. O daha böyle o yolun ortasında bir yerde. Ben işte 2007 Ankara ilk geldiğimde o heykeli aradım. Aa, dedim, heykeli kaldırmışlar. İçeride kalmış. O yollar yapınca, çift şeritli şeyler, geçitler falan yapınca heykel mesela içeride kalmış. Yoktu. Sonra o şey işte onun hemen arka tarafı, o heykelin biraz ilerisindeydi. 100-200 metre ilerisindeydi misafirhane. Mesela şeyi hatırlıyorum. Mesela çocukluğumla ilgili Hercai Menekşe söyleyeyim ben sana. Müthiş bir şeyi vardı. Peyzaj mimarisi çok güzeldi o misafirhanenin. Bir şey, her renk hercai menekşeleri vardı oranın. Çok güzel bir bahçesi vardı. Hiçbiri kalmamış. Trafik çok daha azdı tabii. Hani bu kadar yapılaşma falan, bu kadar binalar, Kızılay bu kadar dolu değildi. Tunalı bu kadar dolu değildi. Çok keyifliydi yani. Herkes yürüyordu. O dönem şey açıktı, hatırlıyorum. O şey Tunalı sinema, Tunalı'da bir sinema var. O açıktı o zamanlar. Kavaklıdere sineması yani, açıktı o zamanlar mesela. Onu hatırlıyorum. Çok daha güzeldi yani bence de. Yani bir heykeli ben kaldırmışlar zannettim, ama heykel içeride orada duruyor, ama mesela o heykelin de bir özelliği kalmış. Ben çok severdim o heykeli. O mesela o eti heykeli. O hani sembolüdür Ankara'nın falan, ama o da şimdi hiç yani bir özelliği kalmamış. Çok keyifliydi. Ankara'yı o zamanlar mesela seviyordum, hani o siyahlığına falan, ama işte sevdiğin yerleri şey işte hani işte Kuğulu Park, Orman, Gençlik Parkı'na gidiyorsun, o dönme dolaplar falan biniyorsun. Sonra işte o Hercai Menekşe'yle döşemişler yani, alabiliyor. Hiç çekinmemişler yani, hani buraya iki tane ekelim de yeter falan değil yani. ve çok güzel ilgileniyordular. İstediğin gibi gezebiliyorsun. Annenin illa elini tutmana gerek yok yani. Mesela şimdi anneler çocukların elini bırakmıyorlar okuldan çıktıkları zaman. Yani 7-8 yaşında çocuk elini tutarak götürüyor anneler. Bırak yani çocuğu, niye tutuyorsun? Bir düşsün kalksın yani. Öyle. Güzel, keyifli. Şimdi o keyfi almıyorum Ankara'dan yani. Çok mutlu oluyordum çünkü ben severim, yürümeyi severim de dolaşayım falan. Çünkü oraya bakıyorsun, buraya bakıyorsun. Aa, şurada şu varmış, burada bu varmış. Keyifliydi yani, hani bir arabaya çarparsın, insana çarparsın falan yok. Yani sokaklar daha hani rahat olduğu için güzel. Çok güzeldi. Mesela bu olgunlar mı oluyor orası? Orada milletvekili lojmanları var, eski milletvekili lojmanları var. Çok güzeldi o evler, o evleri de. Oralar falan çok severim ben, oradaki o Güven Park'taki falan. Güven Park da öyle değildi. Daha yeşillikli, daha çiçekli falan. Çok güzeldi orası da, o heykeller falan. O havuz çok güzeldi. O kadar mesela, bu kadar çok dolu şey yoktu. Otobüs dolunca. Tabii hani nüfusa göre de değişiyor bunlar. Ama hani bunun çözümü de bulunabilir diye düşünüyorum ben. Hani bu kadar şehrin içine şey yapmaya, hani doğasını bozmaya gerek yok şehrin. Çok fazla inşaat olmuş Bozkurt'ta. Çok fazla. En kötü tarafı dışlı yoktu. Hani yaparlar o kiremitler şeyler falan hep görünür. Dış sıvası yapılmaz. Evi bir an önce bitirip yerleşmeye bakar insanlar orada ve hani mesela birinci kat yapılmıştır. İkinci, üçüncü kat şeydir. Karkas görünür öyle boştur. Üçüncü katı yapmıştır. Mesela parası olan bitirmiştir. Mesela şimdi bir yol yaptılar falan. İşte barajdan kaynaklı Boçka'ya girişte bir köprü, bayağı bir şey yaptılar. Araçların gidip gelmesi için barajlara falan. O kötü oldu. Ama hani olarak, doğası olarak, köylerin doğası falan var. Hani HES'ler falan yapıyorlar. Yani mücadele edip de hani HES'i yaptırmayabiliyorsan eğer, mücadele edip kazanmışsan, bir başarı o kazanım. Ama yoksa Boçka Merkez yine çok inşaat ve o köprüyü mesela. Boçka'nın demir köprüsü vardı, meşhur bir demir köprüsü vardı mesela. Onun yanına beton bir köprü yaptılar, o eskidi diye. Yani ne gerek var? Çünkü onu mesela iki şeritli yol yaptılar. Bu demir köprü tek şerit. Hani birisi gelirken birisi bekliyordu. Çok da güzeldi. Ama yanına çift şeritli bir köprü yaptılar. Sonra trafik ışığı koydular. Artvin'de hiçbir yerde trafik ışığı yoktu. Çünkü Artvin trafik ışığına ihtiyaç duymaz. Çünkü öyle bir alanı yok Artvin'in. Yani hep yokuştur. Hani mecbur duruyorsun ya da yavaş gidiyorsun. Oraya bir elektrik trafik ışığı koydular. Kimse kullanmıyor. O trafik ışıkları şimdi sadece mesela yanıp sönüyor kırmızı olarak. Hani hiç şey yok. Öyle bir tuhaf bir şey oldu yani. Bir tane üst geçit yapmışlar mesela. Trafik zaten çok öyle hani hızlı yapıp da geçmezler. Bir önceki belediye başkanı ve oraya bir üst geçit yapmış. Kimse kullanmıyor. Bu Kızılay'daki üst geçitler gibiydi. Öyle duruyor yani. Bu tabii kurutuyor. Yani köylerde hani o 3-4 senelik hani iş gücü sağlıyor sana, para kazanıyorsun orada, işte insanları öyle hani çok fazla gelir kazanamıyorlar diye köyleri mesela sular kuruyor, dereler kurudu yani hani her aldığı yerdeki kurutuyor, dereyi kurutuyor. Mesela Hopa'da birkaç sene önce bir sel oldu. Gittiğimde ben o selin birkaç ay sonrasında gittim Hopa'ya mesela. Hopa'da denize akan bir dere vardı. O çok güzel bir dereydi. Derenin içine beton dökmüşler. Ve bu Karadeniz'de yaygınlaşmış. Mesela derelerin içine beton döküyorlar. Şimdi beton döküyorsun, o su nereye akacak? O su bir kere toprağa bir girmesi lazım. Toprağa, dağ taşı o su hani gidecek falan. Gidecek yeri olmayınca mesela orada ilk o dere taşmış. Mesela beton, bilmiyorum, mesela Boçka'da da birkaç yerde öyle derelerin içine beton dökmüşler. Belediye başkanı tabii siyaset güzel arkadaşlar. MHP'liydi belediye başkanı. AKP ile işte işbirliğiyle mümkün mertebe izin verdiler kendi çıkarları doğrultusunda. Şimdi o HES'lerin yapıldığı yerler kurudu kaldı öyle yani. Şöyle söyleyeyim, Rize daha direngen. Annem benim Fındıklılı mesela. Rize Fındıklılı, oraya gidip geliyorum. Mesela Rize'de daha yaptıramadılar HES'i henüz. Ama Boçka'da yani köylü izin verdiği yerlerde tabii genel anlamda şey var, tepki var. Ama eğer köylü izin veriyorsa da hani o köyde yaşayan kaç kişi varsa onlar izin veriyorsa da ona müdahale edemiyorsun. Ama mesela Cerattepe direnişinde genci yaşlısı, AKP'lisi hepsi itiraz ettiler. Hani yapılmayacak diye, yapılmasını istemediler. Çünkü şeydir, ağaç olsa bile gene ağaç dikerler. Öyle bir şeyleri de var, özellikleri de var. Yani ben babaannem hani 100 yaşına geliyordu herhalde vefat ettiğinde. En son artık file dikemiyordu, ağaç dikemiyordu. Evin önüne şey, salatalık domates ekiyordu yeşillik olsun diye. Köy zaten her yer yeşil mesela. Her yerden bir şey çıkmıyor. Ama babaannem şey, yok hayır ekelim, evin önü yeşil görürsün falan. Öyleler, yaşlıları öyleler. O yüzden de o Cerattepe direnişinde o hani köylülerden de yaşlıların sesi çıkıyor, itiraz ediyorlar ama hani gençlere o kafayı değiştirmek. Tabii AKP ne kadar dönemdir? 3 dönemdir falan hemen hemen Artvin'in bütün ilçelerini alıyorlar. Bu dönem bir 2 ilçeyi AKP aldı. Geri kalanını CHP aldı. Onun da etkisi çok fazla yani. Hani AKP'li belediyelerin olması, HES'lere destek vermesi, Cerattepe'ye destek vermesi falan. O AKP'nin şeyleri yani. Cevvaldir Karadeniz kadını. Karadeniz kadını şeydir, hani erkeğin sözü geçiyor falan değil. Çünkü üreten hep kadınlar Karadeniz'de. İşte inektir, bağdır, bahçedir, çaydır falan. Kadının elinden geçtiği için kadın daha söz sahibidir. Kadınlar daha direngendir. Yani onlar daha eylemcidirler. Daha sözlerini söylerler. Çekinmezler de yani. Bir de aslında çok aile içi şiddetten mesela çok duymadım. Kadın cinayeti de bundan birkaç sene önce bir imam bir karısını öldürmüş, kadın kayboldu diye bir aradılar. Hop da o cinayet. Onlar da Artvinli değildiler. Aile içi şiddet çok fazla olmadığı için de şeydirler, rahattırlar kadınlar. Sözünü söylerler yani. Hele bir de doğayla ilgili bir şeyse, kendi ekip içeceği alanını bu şey yapıyorsa eğer, tehdit ediyorsa daha mücadelecidirler o anlamda. Herkes bir şeyle ilgileniyor ya, yani bağ bahçe ilgileniyor ya da işe gidiyor, çalışıyor. Hani herkesin bir uğraşı var doğayla, çünkü emek veriyorsun, üretiyorsun. Hani durduk yere bir şeye bağlamıyorsun olayı. Yani bir şeye kafaya sarıp da ben buna şey yapayım diye şiddet uygulayayım. Artık mesela alkol tüketilen de bir yerde, ciddi alkol tüketilir Artvin'de yani. Hani alkole bağlayacaksalardı, hani alkol alıyor falan, ciddi de biliyorum ama ben öyle çok yakın çevremde bile hiç aile içi şiddet, kadın cinayeti, hiç işte bir kere oldu kadın cinayeti. O da oydu. O da şey, kadın ayrılmış zaten, ayrılmak istemiş, araya müftü girmiş bilmem ne, tekrar adam şiddet uyguluyormuş kadına, tekrar barıştırıyorlar. Sonra adam kadını öldürüyor, şey asansör boşluğuna atıyor falan, yani oradan koku gelince buldular kadını, yani öyle bir şey yani hani hani tabii ki boşanma önceden daha azdı ama şimdi daha rahat kadınlar, daha özgürler yani, boşanmak istiyorsa boşun, o çok zorla götürmemeye çalışıyorlar mümkün mertebe. Karı kocalık ilişkisi aynı sosyal şeydir falan, onları tartışılır, onlar hani bilemiyorum ne kadar şeydir ama genelde şeyler, hani boşanmak istiyorsa boşanıyorlar. Çok fazla götürmüyor ama şiddet olayı hiç duymadım. Yok yani benim çevremde hani, ya da birisi ya şu da karısına şiddet uyguluyor, şu da hani şey yapıyor. Şey döneminde mesela biz Artvin'deydik o dönem, şey açıldı, Sarp sınır kapısı açıldı bu Gürcistan. Müthiş bir aldatma, o dönemde çok boşanma, aldatma olayı falan erkeklerin oldu. Şey, Rus'a gitme hikayesi var ya, o hani şey amiyane tabiriyle o Rus hikayesi falan. O bayağı bir, ilk önce bir sarstı herkesi, o aile yapısını. Erkekler bir anda bir ne olduğuma uğradılar falan. Evlere girmedi erkekler, hani hep dışarıda kadınlarla birlikte falan. Ama mesela şimdi o kalmamış. Onlar da çünkü o ciddi ekonomik sıkıntıları vardı Gürcistan'ın, Rusya'nın falan, ciddi ekonomik ve mesela Boçka'ya gelen işte o yani hayat kadınlığı yapmak istiyor, seks işçiliği yapan kadınların hepsi mesela komünist sistemden geldikleri için ciddi şey üniversitelerde okumuşlar, ciddi bölümler okumuşlar. Ablama temizliğe gelen kadın fizyoterapisti ve çok iyiydi. Kızı orada şey tıp okuyordu. Çalıştığı, kazandığı parayla ona gönderiyordu mesela. Hani ben seks işçiliği yapmayacağım deyip de öyle çalışanlar da vardı. Onlar da kadınlara çok şey kattılar diye düşünüyorum ben. Seks işçiliği haricinde gelen kadınların o kültürlü olması, hani üniversite okumuş olması, bizim kadınların açık olması, yani hani alacakları bilgi. Mesela şeyde ben Manavgat'ta o şeyi yaşamıştım, tezatlığı yaşamıştım. Şeydi, mesela biz Artvin'de hani kadınlar şeydirler, iyi güzeli alırlar, öğrenmek isterler. İşte yemekse yemek, kıyafetse kıyafet, kitapsa kitap mesela. Ama Manavgat'ta öyle bir şey yok. Onlar çok kapalıdırlar. Hani bu kadar dışarıdan insan geliyor, yurt dışından insan geliyor mesela. Orası yerleşik insanlar var, Almanlar, Hollandalılar falan mesela. Manavgat aynı Manavgat. Bir gram geliştirmemiş kendisi. Ama Artvin'de kadınlar öyle değildir. Geliştirirler kendini her anlamda. Kıyafettir, yemektir, çocuk bakımıdır, iletişimdir falan geliştirirler yani. Onların da o katkıları olduğunu, bizimkiler açıktırlar, çok açıktırlar bir şeye. Öğrenmeye, geliştirmeye kendisini açıktırlar. E tabii şimdi çok şeyde, o dönem babamın eşi avukat da, oradan biliyorum. Hani yoksa hani biz, yoksa kimse kocam beni aldatıyor diye falan. Öyle bir şey yok ama kadınlar hep sindirdiler. Kabul ettiler, o tipik evlilik şeysi var ya, aman şimdi bu süreç geçecek, yatıyor kalkıyor geri gelir nasılsa. Ama çok ciddi anlamda da sıkıntı yaşayan, hani işte evini, arabasını, arazisini satan şey falan, ki bunun bir tanesi de amcamdı mesela. Amcam yengem öldükten sonra öyle bir kadınla ilgilendi. Ermenistan'a gitti geldi, orada rehin kaldı bilmem ne falan. Birlikte yaşamaya kalktı, çocuklar kıyamet koparttı. Amcam aldı eve getirdi, evde kaç ay yaşadılar falan. Ben şey bakmam, hani yok hayat kadınmış, orospuymuş, aşığıymış, tekstilciliği yapıyormuş falan, hani ne olarak adlandırırsan onu ben bakmam. Ben gene gittiğim zaman kadın, hani amcamın eşi, o öyle kabul etmişti çünkü. Mesela çocuklar bunu kabul etmiyorlar. Sonra eniştemin bir amcası mesela, onun da eşi öldükten sonra, o da mesela genç kadınla evlendi. Çocuklar kıyamet koparttı. Yani size ne, adam evleniyor yani, hani bunun annesi yok, annemin üstüne nasıl evlenirsin? Ya da yok işte nasıl bir Gürcü'yle evlenirsin falan, öyle şeyler yaşadılar, sıkıntılar oldu. Ama işte o süreç geçti gitti mesela, şimdi öyle bir sıkıntı kalmadı. O bayağı bir hani aileleri çalkaladı, çocukları çalkaladı, bir itirazlar, bir kıyametler falan, ama şimdi sular duruldu. Eskilerine döndü herkes. Yani şey, artık Ankara'dan sıkıldığım için şey istiyorum, bir Ege istiyorum. Antalya'yı yapamayacağımı anladım, Ege'de yaparım. Bir Ege tarafına taşınmayı düşünüyorum. Orada da böyle bir işletme, bir şey yapmayı düşünüyorum. Hani benim olmasa bile birinin yanında çalışabilirim ama kafama uygun bir şey. Hani Ankara'da, emekliliğimi Ankara'da düşünmüyorum mesela. Yani hani bundan sonraki yaşantı olarak da geleceğim benim Ankara dışında. O da denize olan bir yerde olur. Fındıklı'yı mesela çok düşündüm. Fındıklı'ya gittiğimde, en son gittiğimde baktım. Orada yapacak çok şey var Fındıklı'da. Yani hani işletmecilik anlamında, pansiyon anlamında, turizm anlamında, işte kafe, restoran anlamında falan. Mesela orayı düşünüyorum, Fındıklı'yı. Yani mesela Artvin'i düşünmüyorum ama Fındıklı'yı düşünüyorum. Fındıklı çok küçük bir kasaba ve denize sıfır. Borçka denizden uzak. Fındıklı bir de geliş geçiş yeri. Yani hani Gürcistan'a gitmek istiyorsan Fındıklı'dan mecburen geçiyorsun. O ana arter çünkü orası. Öyle bir Fındıklı düşüncem de var. Yani deniz olan bir yer. Hani Fındıklı olmazsa Ege'yi düşünüyorum. Fındıklı'da rahat ederim. Çünkü Fındıklı Rize'den bağımsız bir yer. Orası ayrı bir ilçesi. Yani Fındıklı çok rahattır. Rahat içki içersin. Kıyafetine kimse karışmaz. Arkadaş, erkek, kadın hani sohbet eder. Sokakta çok rahat dolaşırsın. Rahat edersin. Yani hani orada bir kadın küçük kasabada yapamazsın gibi değil. Çok rahat edersin orada. Zaten köyde, annemin köyü de çok yakın. Deniz manzaralı falandı. Hani köylüler de çok iyidirler. Ege'de de hani, Ege'de gittim, birkaç yerde kaldım, baktım. Orası da farklı. Yani çok rahatlar. Mesela ben Manavgat'ta yaşadığım dönemde sezon bittikten sonra bile kıyafet giyerken rahatsız hissettiğim zamanlar oluyordu. Yani o kadar turist geliyor, açık giyiniyorlar falan, ama o mesela o şeyi aşamamışlar. Hala bir bakma isteği var. Ege'de yok mesela o. şey Fındıklı'da, Artvin'de de yoktur bakmazlar mesela. Artvin'de de ben hiç yaşamadım öyle bir şey. Fındıklı'da da yoktur, çok rahatsındır. Ama Rize'nin başka ilçeleri öyle değil. Yani Trabzon'da falan ya rahat edemezsin. Ama Fındıklı ve Ege öyle değil. Rahat edersin kadın olarak yani. Örgütlü olmak çok zormuş. Onu öğrendim. Kesinlikle çok zor bir iş. Yani hani işte dediğim gibi hani söyleyeceğini bazen söylememeyi tercih ediyorsun. Ya da aman hani boş ver şimdi söylemeyeyim falan diyorsun. Ki bizim parti çok rahat bir parti olmasına rağmen ben dedim yok yani hani siyaseten. Ha gene aktif olurum. Yöneticiliğim artık 5 dönemdir yöneticiyim. Daha siyasetle ilgili yani yöneticilik belki yaparım. Bu da Ankara'da kalırsam o da. Onun haricinde de bir şey gene muhalif olarak devam ederim siyasete. Böyle düşünüyorum. Yani yine partili olurum ama muhalif daha yönetici olmam artık diyeceğim. Yani şu süreçte evet yani bir bakalım parti kapanır. Bizi kapatabilirler de yani hani partide şunu olayım falan desen de bile olamayabilirsin bir anda. O yüzden o anlamda bir siyasi anlamda geleceğim yok. Muhalif olarak düşünüyorum geleceğimi.